Ayrım 20. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 229. Eskişehir İstasyonu. Peronda istim üzerinde ve harekete hazır olan Katar. İstasyonda göç derdine düşmüş bir kalabalık. Gece. Halide Edip Hanım elinde bavulu Katar boyunca bineceği vagona doğru yürümektedir. Yanından çeşitli tür ve tipte insanlar geçiyor. Askerler, kuvayi milliyeci tipler, eşraf ve ağa kılıklı bir takım adamlar vesaire. Halide Edip Hanım'ı az önce içinde olduğu kamyon görülür. Katar'a yanaşmış, fenerlerin aydınlığında sıhhiyeciler son iki hastayı trene bindiriyorlar. Halide Edip Hanım, Katar'ın yanında bineceği vagona gelmiştir. Durur, vagonun zaten açık olan kapısında onu Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Muzaffer Bey karşılar. Binmesine yardımcı olur. Halide Edip Hanım, saat 10:30 sanırım. Çok mu geciktim? Muzaffer Bey, biz de geciktik. Paşa Hazretleri sizi bekliyor. Halide Edip Hanım çantasını Muzaffer Bey'e verip vagona çıkıyor. Bu arada soracaktır. Yunan tayyarelerinin Ankara'yı bombaladığını işittik. Doğru mu bu haber? Muzaffer Bey, Halide Edip Hanım'ı bindirdikten sonra kendisi de binip vagonun kapısını kapatırken ilave edecektir. Biz de işittik hanımefendi. Varınca öğreniriz. Katar'ı bütünüyle derinlemesine içeren, istasyonu ve kalabalığını yandan alan bir genel planda sirenin hareketi görülüyor. Önce usulüne uygun 3. kampana çalınır. Arkasından hareket memurunun borusu duyulur. Sonra lokomotif hırslı ve kalın solumalarıyla harekete geçer. Arkasından Katar sarsılarak yola düşer. Geriden ve yukarıdan hareketli Katar'ın Ankara istikametinde gittikçe hızlanarak ilerleyişi saptanıyor. Bir yerden sonra lokomotif Anadolu trenlerinin o firaklı düdüklerinden birisini çalmaya başlayacaktır. Tekerleklerin raylardaki tıkırtısı devam ediyor. Ankara, istasyon, gündüz. Alçalıp yükselen, bomba atmak için manevra yapan çift kanatlı Yunan bombardıman uçaklarının gürültüsü, attıkları bombaların yarattığı infilakların sesi vesaire. İstasyonun üzerinde iki Yunan uçağı daireler çizerek dolaşıyor. Arada bir tanesi alçalarak bombalarını bırakıyor. Yedek raylara çekilmiş, yüklenmekte olan bir Katar üzerine düşen bombalar, birbirini izleyen patlamalar, havaya savrulan demir ve çelik aksam. Vagonların birisinde yangın başlangıcı. Katar çevresinden kaçışan neferler, neferlerin üzerine düşen ikinci bir bomba, infilak, yaralı ve anında ölmüş yerlerin havaya savrulan vücutları. İstasyon üzerindeki vahşi turlarını sürdüren uçakların yeni bombalar bırakışları. Uçakların canhıraş seslerine bombaların ıslıkları eklenecektir. Ankara istasyonundaki direksiyon bilansı, cepheden gündüz. İstasyondaki kıyametten ürkmüş birkaç köpek dehşet içinde binanın önünden koşup geçiyorlar. O esnada binanın gerisinde bir yere bırakılan bombalardan birisi düşüyor. Müthiş bir infilak. Aynı anda binanın birçok camının şangırtıyla kırılması. Binanın arkasından yükselen duman bulutları. Ankara istasyonundaki direksiyon binası. Girişteki hol. Gündüz. Aynı anda mutfağın hole bakan kapısı hızla açılır. Bekir Çavuş eline şaşkınlıkla mavzerini almış bir telaş hole girer. Kabul salonuna yönelir. Bekir Çavuş heyecanlı, Fikriye Hanım, Fikriye Hanım. Bekir Çavuş aynı hızla kabul salonuna girecektir. Kapıların çarpılarak açılıp kapanması, salonda ve üst katta hala düşen kırık camların şıngırtısı. İstasyondan yeni fakat daha uzaktaki infilaklar, uçakların azap bozucu manevra sesleri. Ankara istasyonundaki direksiyon binası, kabul salonu, gündüz. Salon her zamanki görünüşünü muhafaza etmektedir. Pek fazla bir değişiklik yok. Sadece bir tablo asıldığı yerden düşmüş, bir ikincisi eğrilmiş. Fakat camların önemli bir kısmı kırılmıştır. Bekir Çavuş daha alçak sesle, biraz da korkarak, ''Fikriye Hanım neredesin?'' Fikriye Hanım, arkasından Saliha Hanım, korkmuş yüzleri, açılmış gözleriyle saklandıkları koltukların arkasından başlarına çıkarırlar. Fikriye, ''Ne oluyor Bekir Çavuş? Baskına mı uğradık?'' Bekir Çavuş, ''Gavurun tayyarisi istasyonu dövüyor.'' Saliha Hanım, ''Aman Allah'ım ne günlere kaldık.'' Bekir Çavuş, ''Çok sürmez, şimdi giderler. Siz siperde kalın, en iyisi budur.'' Muhavere esnasında infilaklar durmuş, uçakların sesi uzaklaşmıştır. Bunun verdiği cesaretle iki kadın iyice meydana çıkıyorlar. Fikriye camlara bakıyor. Saliha Hanım şaşkın şaşkın çevresine. Fikriye, camların çoğu tuzla buz olmuş. Bekir Çavuş, kırılan cam olsun, isabet almadık ya ona şükür. Saliha Hanım telaşlanır. Bir yerler yanıyor, duraklar. Derhal eve gitmeliyim. Hemen, şimdi. Fikriye, Saliha Hanım bir dakika, çıkmak muhataralı olabilir. İsterseniz... Saliha Hanım çantasını alıyor. Yok yok, en doğrusu gitmek. Kapıya yürüyor. Fikriye de onunla birlikte yürüyecektir. Saliha olayın verdiği sinir gerginliği içinde büyük bir hızla konuşmaktadır. Bekir Çavuş elindeki silahı bırakmış, önleri sıra kapıyı açmaya gidiyor. Saliha Hanım, hem bir şey söyleyeyim mi? Az evvel dediklerimi unutma. Binbaşı Rauf Bey'in teklifi yabana atılacak teklif değil. Çankaya sırtlarındaki şu bağ evi. Ne kadar çabuk taşınırsanız o kadar iyi. Sokak kapısı önüne gelmişlerdir. Bekir Çavuş kapıyı açıyor. Saliha Hanım çıkmadan önce bir an durur. Eliyle havada bir daire çizerek ilave edecektir. Saliha Hanım, hele bu hadiseden sonra mutlaka. Eğilir alçak sesle kulağına söylermiş gibi. Paşanın aklını yatır. Burada o da tehlikede. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi, müzakere salonu, gündüz. Mustafa Kemal Paşa'nın düşünceli fakat azimkar çehresi, paşa meclisteki yerinde oturmuş, müzakereleri izliyor. Arada notlar almaktadır. Salonda bir ölüm sessizliği hüküm sürüyor. Sadece kürsüde vaziyet hakkında izahat vermekte olan Fevzi Paşa'nın sesi, biraz da yankılanarak işitilmektedir. Fevzi Paşa, kederli ve yorgun devam ediyor. Hakikat şu ki, ağır zayiat verilmiş. Lakin müstakbel muharebeler için ordu müsait mevzilere intikal etmiştir. Zaferi kat'i mevzu bahis oldukta harbin en müsait yerde kabul edilmesi zaruret addolunduğuna göre icabı halinde ordunun daha da geri çekilebileceği derpiş olunmuştur. Fevzi Paşa'nın bu sözleri mecliste hoşnutsuz mırıltılar hatta hamurdanmalarla karşılanır. Arada anlaşılamayan bir iki bağırmada olur. Kürsüde konuşmakta olan Fevzi Paşa cepheden döndüğü kılıkta görünür. Üstü başı toz toprak içinde tıraş bile olamamış. Fevkalade üzgün ve yorgun olduğu her halinden anlaşılmaktadır. Fevzi Paşa mükedder ve yorgun, binaenaleyh heyeti vekile her ihtimali düşünerek devairi devletin Ankara'dan tahliyesine ve Kayseri'ye intikaline karar vermiş ve bu kararın tatbikatına geçilmiştir. Son kelimeler Fevzi Paşa'nın dudaklarından dökülür dökülmez mecliste son derece gergin ve elektrikli bir atmosfer belirir. Hemen herkes bir şey söyler. Kimsenin dediği anlaşılmaz. Arada sıraların yumruklandığı duyulur. Bu esnada kamera Fevzi Paşa'yı bırakır, meclisi taramaya başlar. Birbiri ardınca gayrı memnun ve üzgün çehreli mebuslar zincirleme olarak kadra girer. Sakallı, sarıklı, cübbeli hoca efendi mebus. B. Fesi kalıpsız, yeleği gümüş köstekli mebus. Sıkma gözlükleri beyzi camlı, sakalı alafranga bir başka mebus. Kendine mahsus kıyafeti, göğsüne kadar inen kara sakalıyla diyap ağa ve benzerleri kaşlar çatılmış, yumruklar sıkılmıştır. El kol hareketleri tevali ediyor. Hatibe sataşmalar vuku bulmaktadır. Paşa, paşa, hezimet midir bu? Sarih söyle. Devlete firar yakışır mı? Hani düşmanın defteri dürülmüştü? Mesulleri kimlerdir, mesulleri? Tecziyelerine tevessül edilmeli. Evet, cezalarını çeksinler. Diyap Ağa bütün ihtişamıyla ayağa kalkar. Onu görünce bir an sesler kesilir. Diyap Ağa, efendiler, hele şunu bilek. Biz buraya kaçmaya mı geldik, ölmeye mi? Bu müdahale üstüne gürültüler yeniden ve daha şiddetle başlar. Fevzi Paşa'nın konuşmaya devam teşebbüsleri yarıda kalıyor. Celseye riyaset eden reis vekilinin kalabalığı yatıştırma teşebbüsleri boşa gidiyor. Fevzi Paşa ter içinde, yorgun ve kederli fakat bağırarak "Mesul mu aramaktasınız? Pekala." Az susar. "Ben ölümden korkan adam değilim. Ordunun sevkü idaresinden mesul benim. Eğer bunun bir cezası varsa onu çekmeye de hazırım." Tekrar meclisteki yerinde Mustafa Kemal Paşa ne yüzünün ifadesi ne oturuş biçimi değişmiştir. Sadece daha dalgın görünür. Dalgın ve melül. Flashback sahnesi geliyor. Erzurum Kolordu Askeri Misafirhanesi. 10 Temmuz 1919. Gündüz. Flashback sahnesidir. Geçme anında meclisteki uğultu ve rabarba devam edecektir. Giderek yavaşlar, hafifler ve dağılır. Yerine gergin bir sessizlik haim olur. Görünmeyen bir musluktan aralıklı olarak damlayan su sesi sessizliğin gerilimini artırıyor. Mustafa Kemal Paşa fevkalade müteessir ve mükedder görünüyor. Mustafa Kemal eğilmiş, Rauf Bey'e alçak sesle konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa kederli, "Seninle benim yapacağımız tek şey kaldı Rauf. Ayak altında kalıp ezilmemeye çalışmak." Aynı anda kapının hızla açıldığı işitilir. Mustafa Kemal ile Rauf Bey arasından kapı ve kapıdan yıldırım gibi giren yaver Cevat Abbas Bey. Cevat Abbas Bey heyecanlı ve telaşlı, "Kumandan Paşa geliyorlar. Arkalarında bir bölük süvari var." Mustafa Kemal Paşa Rauf Bey'e bakar. Sonra kulağına eğilir, alçak sesle konuşur. Mustafa Kemal Paşa, "Gördün mü Rauf, dediklerim doğru değil miymiş? Paşanın elinde tevkif selahiyeti var. Belki her şey başlamadan bitecek." O sırada Karabekir Kazım Paşa kapıda görünür. Sakindir. Yüz hatları ifadesiz. Arkasında zabitleriyle odanın içinde ilerler. Ayağa kalkmış olan Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında durur. Askeri selam verdikten sonra önemsiz bir şeymiş gibi sükunetle bildirir. Karabekir Kazım Paşa, "Emrinizdeyim paşam. Ben zabitanı ve efradıyla bütün kolordum emrinizdeyiz." Buraya kadar ısrarlı işitilen damlayan su sesi bir anda kesilecektir. Mustafa Kemal Paşa belirgin bir rahatlama ve sevinç ifadesiyle arkadaşının boynuna sarılır, onu kucaklar. Flashback sahnesinin son kısmına doğru tamamen kaybolmuş mecliste uğultu ve gürültü yerine ağaçlık bir kırsaldaki sesler, kuş cıvıltıları, uzak koyun melemeleri işitilmeye başlayacaktır. Flashback sahnesi sona eriyor. Çankaya sırtları, Bulgurzadelerin bağ köşkü civarı, gündüz. Firuze mavisi yaz aydınlığı, ufukta sabun köpüğü bulutlar, küçük bir koyun ve kuzu sürüsü. Çobanı tarafından haydalanarak bağın arkasında kaybolmaktadır. Ağaçlarda çeşitli kuşlar şakıyor. Bulgurzadelerin köşkü ve önündeki havuz. Köşkün yanında Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili durmaktadır. Başında şoförü. Köşk tam çerçeve haline geldikten sonra pan durur. Kamera köşke yaklaşmaya başlar. Ankara, Çankaya sırtları, Bulgurzadelerin köşkü, salon, gündüz. Çankaya Köşkü'nün ilk günleri. Köşk henüz tam anlamıyla hazır değildir. Yerlere halılar serilmiş, perdelerin bir kısmı takılmış, bir kısmı takılmamıştır. Koltukların bazıları rastgele oraya buraya bırakılmış, bir köşede duvarlara asılmayı bekleyen tablolar, fotoğraflar duruyor. Bir başka köşede henüz yerini bulamamış Fikriye'nin piyanosu. Üzerinde şamdanlar, biblolar vesaire. Kamera orta yerdeki yer sofrasında baş başa yedikleri yemeği bitiren çifti bulur. Mustafa Kemal Paşa ile Fikriye. Sofra adeta piknik sofrası. Atmosfer anlaşmış çift atmosferi. Bekir Çavuş tepsiyle kahvelerini getirmiştir. Bırakıp uzaklaşıyor. Genç kadın boynunda paşanın hediyesi kehribar tesbih her zamanki zarafeti içindedir. Yeni ve geniş bir eve taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. Buna paşa ile baş başa olmanın mutluluğu eklenmiş. Paşa kır gezmesine gider gibi giyinmiş. Biraz düşüncelidir. Yine de ona iştirak etmeye çalışıyor. Fikriye tabağa bir iki kaşık irmik helvası koyarak uzatırken... Bunu hatırım için yiyeceksiniz paşam. Bilirim hoş değildir başınız yemekle ama bu helvayı elimle yaptım. Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek tabağı alıyor. Bu senin tatlı dilin yok mu Fikriye? Cümleyi askıda bırakır dalar. Fikriye'nin gözünden paşanın dalgınlığı kaçmayacaktır. Onu dağıtmak için başka bir bahse atlıyor. Fikriye bu evde çok rahat edeceğiz. Bir kere hem geniş hem ferah. Sonra bombardıman tehlikesi yok. Binbaşı Rauf Bey dedi ki. Paşanın dinlemediğini görünce susar, hafifçe göğüs geçirir. Bir eli boynundaki kehribar tesbihin tanelerinde soracaktır. Fikriye meraklı, vaziyet çok mu ümitsiz paşa? Mustafa Kemal Paşa, genç kadının sezgisini takdir eden bakışıyla ona gülümser. Mustafa Kemal Paşa, ümitsiz vaziyet yoktur Fikriye, ümitsiz insanlar vardır. Başkumandanlığı uhdeme almadığım için öyle sanıyorlar. Fikriye biraz da çekinerek, almayacak mısınız? Mustafa Kemal gümüş tabakasını açar, Fikriye'ye uzatır. Fikriye bir sigara alıp dudaklarına götürür. Paşa da alır. Onun sigarasını yakar. Bu esnada konuşuyorlar. Mustafa Kemal Paşa, mücbir bir sebep mevcut değil. Meclisteki muhalefet, efkar-ı umumiyede öyle bir hava yarattı ki, bu vazifeyi tekabül etmezsem vaziyetin ümitsizliğine hükmedilecek. Az durur, kötü olan işte bu. Fikriye o mahzun bakışı ve mahzun tebessümü ile paşaya engin bir güven ve inançla bakıyor, sigara dumanları dudakları arasından düğüm düğüm dağılır, çehresi adeta sisler arasındadır. Fikriye, ben de ümitsiz biriydim paşam, ümit etmeyi sayenizde öğrendim. Başkumandan olursanız zannımca millet de öğrenecektir. Susar, istirham eder gibi bir bakışla ilave eder. Bu mücbir bir sebep sayılamaz mı? Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzakere Salonu. Hitabet kürsüsü, gündüz. Hitabet kürsüsünde vakur ve mesuliyetini müdrik bir ifadeyle ağır ağır adeta tane tane konuşan Mustafa Kemal Paşa, irticalen konuşmaktadır. Geriden meclisin varlığını hissettiren hafif bir rabarba işitilmelidir. Bir önceki sahnede başlamış olan kurtuluş leitmotivi sürüyor. Mustafa Kemal Paşa, meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine, başkumandanlığı kabul ediyorum. Müddeti ömrümde hakimiyeti milliyenin en sadık bir hadimi olduğumu nazarı millete bir defa daha teyit için bu salahiyetin 3 ay gibi kısa bir müddetle takyit edilmesini ayrıca talep ederim. Paşa konuşurken kamera ağır ağır ona sokulacaktır. Öyle ki bitirdiği sırada yüzü ve gözlerinin ifadesi görülebilsin. Azimli, tehlikeli ihtimallerin baskısı altında fakat vakur. Paşa daha sözlerini bitirmeden müthiş bir alkış tufanı başlar. Paşa meclisi hafif bir baş selamı ile selamlıyor. Coşku halindeki meclis, heyeti umumiyesi, bila istisna bütün mebuslar alınan karardan memnun ve müteheyyiçtir. Alkışlarla birlikte kurtuluş leitmotivi yükselir. O da coşkun ve iyimser bir havaya bürünür. Geride tekrar telgraf tıkırtıları kendini hissettiriyor. Ankara, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Basım Ünitesi, Gece. Matbaanın her geceki alacakaranlığı, kenarda bir lamba yanıyor. Yaşlı matbaa ustası, gözlüklerini alnına kaldırmış, dudakları arasında sigarası, basılmış bir gazeteyi alır. Yaşlı usta gazeteyi gözden geçirirken, okudukları üzerine düşündükleri kafa sesi olarak duyulacaktır. Matbaa ustası, Başkumandan Paşa'nın tekalifi milliyesi ki yekûnu 10 adet olup, şumulü umumi seferberliğin fevkinde görünüyor. Tatbikatı zımmında istiklal mahkemeleri faaliyete geçirilecekmiş. Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de, Samsun'da ve Kastamonu'da. Yandı millet. Yaşlı usta gazeteyi katlayarak aldığı yere bırakırken susar. Göğüs geçirdiği işitilir. Doğrulur, sigarasını eline alır. Ağız ve burun dolusu duman dökerek bu defa bas bayağı fakat kendi kendine konuşur. Matbaa ustası, kafiri bu sefer mağlup edemezsek hiç edemeyiz. Allah encamımızı hayretsin. Matbaanın gürültüsüne geriden kurtuluş leitmotivi iştirak eder ama ağır ve kederli melodilerle olmalıdır. Eskişehir, Katrancı bölgesi, Yıldıztepe, Polatlı'nın 30 kilometre güneyi, gündüz. Tepeye tırmanan küçük atlı grubu, içlerinde beyaz atına binmiş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa seçiliyor. Etrafında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, onun Erkan-ı Harp Dairesi Reisi Miralay Asım Bey, Paşa'nın yaveri Muzaffer Bey bulunmaktadır. Aynı atlı grubu hem tepeye yükseliyor hem aralarında söyleşiyorlar. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile konuşuyor. Gözleriyle araziyi gözden geçiriyor. Fevzi Paşa sağındadır. O daha çok araziyi tetkik ile meşgul görünür. Mustafa Kemal Paşa devamla, Halide Edip Hanım, bir timsali cesaret. İsmet Paşa, Eskişehir'de faal ve gayurdu paşam. Mustafa Kemal Paşa, bilir misiniz bu sefer ne yaptı? Cephede harp etmek için vazife istiyor. Türk kadını böyle olmalı. Bu sırada Fevzi Paşa atını durdurup araziyi gözleriyle bir daha ölçer biçer. Mustafa Kemal Paşa'ya yönelir. Fevzi Paşa eliyle gösterip Mustafa Kemal'e, cephenin sol cenahını şu tarafa mı vereceğiz? Mustafa Kemal Paşa dikkatle onun gösterdiği tarafa bakıyor. Gözleri kısılmıştır. Daha bir süre baktıktan sonra paşaya döner. Mustafa Kemal Paşa, paşa arazi bizi aldatıyor. Cephenin sol cenahını tayin etmemiz ancak inli katrancıya çıkmamızla mümkün olacak. Atların aksırıkları ve arazideki nal seslerine, çevredeki kuşların cıvıltısı, belki uzak bir çoban kavalı, bu arada rüzgarın ıslığı karışmalıdır. Hava sıcak, çünkü Ağustos. Yine aynı atlı grubu, yer yer sivri ve vahşi bir kayalık olan inli katrancı tepesi üzerinde atlarından inmiş yaya ilerlemektedir. Mustafa Kemal Paşa ve çevresindekiler atlarını seyislerine bırakmış, aralarında konuşa konuşa elleriyle bazı yerleri işaret ederek yürüyorlar. Bütün araziye hakim bu kayalıklı tepede uzaktan ve kaybolmuş gibi görünürler. Yüksek kumanda heyeti önden yürüyor, geride seyisler atlarıyla gelmektedir. İrtifa artınca rüzgarın ıslığı daha keskinleşiyor. Kuş sesleri kaybolmuştur. Yalnız arada vahşi bir kuş çığlığı işitilir. Güneş batıyor. Onun son ışıkları, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, hepsini kızıla boyamıştır. Mustafa Kemal Paşa, "Bizi buraya Allah gönderdi. Arazi avucumuzun içi gibi, ayaklarımızın altında. Artık vaziyet takarrur etmiştir." Fevzi Paşa'ya döner. "Mutabık mıyız Hoca Paşa'm?" Fevzi Paşa memnun, hafif mütebessim cevap verecektir. Şüphesiz, ben Nikbinim Paşa. Düşmanı Sakarya'nın şarkında yeneceğiz. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya dönerek, mutabık mıyız İsmet? İsmet Paşa, gözleri ufukta, ona ne şüphe paşam? Az susup ekler, bir de harita üzerinde tetkik edeceğim. Yüksek kumanda heyeti yine kendi aralarında duymadığımız bir şeyler konuşarak atlarına doğru yürüyorlar. Onların döndüğünü gören seyisler atları getiriyor. Az sonra bir araya gelmişlerdir. Herkes atına binmeye davranıyor. Mustafa Kemal Paşa, yanı başında yaveri Muzaffer Bey, yularını seyisinin tuttuğu atına binecek, biraz dalgın görünür. Bir kere daha araziye bakıyor. Önlerinde uçsuz bucaksız uzanıp giden yurt toprağı. Paşa ve atı öndedir. Geride ise derinlemesine arazi göz alabildiğine uzanıyor. Paşa, atını binmeyle hamle ettiği anda ayağı üzengiden kayar ya da boşa gelir. Birden hızını alamayıp sivri kayaların üzerine yüzüstü düşer. Mustafa Kemal yüzü koyun düştüğü yerde öylece kalmış, kalkmamıştır. Atına henüz binmemiş olan Fevzi Paşa ile binmiş olan İsmet Paşa göz göze geliyorlar. İkisinin yüzlerinde ve gözlerinde aynı anlam. Derin bir kaygı. Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın düşüp kaldığı yere yürüyüp başına diz çökerken başındaki seyise ve yaverini emreder. Çabuk bir matara getirin. O esnada atından inmiş olan İsmet Paşa da kadra girecektir. O da Mustafa Kemal Paşa'nın başına diz çöküyor. İsmet Paşa, zannımca bayıldı. Bir hekim bulabilseydik. Yaver Muzaffer Bey koşarak bir matara getirir. Fevzi Paşa'ya uzatır. Paşa, Mustafa Kemal'in omzundan tutup çevirmek istediği anda onun kımıldadığı, sonra da kendiliğinden döndüğü saptanacaktır. Biraz mütehayir, biraz mahcup, biraz mustarip görünse de gülümseyerek, Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek, tam da sırasıydı, kalkmaya davranır, endişeye mahal yok, iyiyim. Mustafa Kemal Paşa acısını belli etmemeye gayret ederek ayağa kalkıyor. Bu defa üzengiye dikkatlice ayağını koyup adeta sıçrayarak atına biniyor. Öteki paşalar da atlarına binmişlerdir. Bir araya gelirler. Üç paşa bir arada atın üstünde. Mustafa Kemal Paşa bindikten sonra az önce düşmesine sebep olan o uçsuz bucaksız topraklara dönüp bir kere daha gözlerini kısarak bakıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ve diğerlerinin amorsundan biraz yukarıdan uçsuz bucaksız arazi ki daha sonra savaş meydanı olacaktır. Yalçın kayalıklarda rüzgarın ıslığı uzayıp gitmektedir. Mustafa Kemal Paşa gizlemeye çalıştığı acıdan dişlerini sıkarak biraz da hınçla konuşur. Konstantin'in kafasını işte burada kıracağız. 20. ayrımın sonu. Sayfa 242.